Ben de ticari başındayım. Ben de ticari başındayım. vai indicar.
Уважаеми гости, първо искам да ви приветствам с добре дошли. Много се радвам, че тази вечер има интерес към събитието, въпреки че ние обявихме твърде късно, буквално преди два дена, поради това, че късно разбрахме, че нашия гост. Само искам да уточня една техническа подробност. Ще имаме превод. Господин Сафеш Асанов ще превежда от турски на български. Да. Много късно разбрахме за присъствието на нашия гост в България. За това обявихме много късно, но въпреки това така, има интерес, за което много се радвам и благодаря, че дойдохте. Помолихме господин Филис да се отбие в София и да изнесе една лекция, да ни запознае с ситуацията в Западна Европа, да ни запознае с живота на турските и мюсюлманските общности, тяхната интеграция, техния преход от емиграция към гражданство. И защото ние тук не знаем много за техния живот. При нас в България мюсюлманите и турците са предимно местни. Затова решихме, че за българската аудитория тази тема ще бъде много интересна. Затова сега искам да ви запозная с нашия гост. Той се казва Вейсел Филис. Той е говорител на международна неправителствена организация ЕМИСКО, който се произнася European Muslim Initiative for Social Cohesion. Преведете го на български. Също така е докладчик в комитета по международни неправителствени организации към Съвета на Европа. ЕМИСКО като организация, сигурно и господин Филис ще ви разкаже по-подробно, е много известна и активна неправителствена организация, която се занимава предимно с think tank дейности, правата на хората, предимно от турски и мюсюлмански произход, но не непременно, занимава се и с другите общности и работи много активно с неправителствени организации, като ОСЕ, Съвета на Европа и европейски институции. Сега ми позволете да дам дума на господин Вейсел Филис да говори по темата и да ви разкаже повече за себе си и организацията.
Teşekkür ediyorum. Tabii ben anlamadığım için ne anlattığını oradan devam etmekte zorluk çekeceğim ama tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Neyse hadi. Sizlerle bir takım düşüncelerimizi paylaşma fırsatını bulduk. Onun için Kültürel Etkileşim Derneğimize teşekkür ediyoruz.
Голямо щастие за нас да сме днеска тук с вас, че ни се даде тази възможност. И затова благодариме на Сдружението за културно взаимодействие.
Ben Fransa'da yaşıyorum. Lokman Bey'le Fransa'dan geldik. 19 saatlik bir yolculuk yaptık. Türkiye'ye gidiyoruz. Giderken de Hayri Bey'le Agit'ten özellikle tanışıyoruz. Nefret suçları konusunda birlikte istişarelerimiz oluyor. Kendisi de böyle bir imkanı bize sağladı. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.
Аз идвам от Франция, пътуваме за Турция след едно дълго пътуване от 19 часа заедно с господин Люкман. След едно дълго пътуване от 19 часа пристигнахме в София, откъдето ще продължиме с господин Люкман за Истанбул. Познаваме се с господин Хайри Емин от организацията Агит И нашата идея беше да ви запознаваме с положението на мисионерите във Франция.
Ben Avrupa Konseyi'nde Uluslararası Sivil Topluluk Kuruluşları Konferansı'nın raportörüyüm. Hayri Bey bahsetti galiba. Bu hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantıları başladı. Pazartesi onlara katıldık. Aynı zamanda da EMISCO'nun sözcüsüyüm. EMISCO 4 yıldır hizmet veren, Avrupa'da bir takım çalışmalara imza atan bir kuruluş. Avrupalı Müslümanlar inisiyatifi ancak dini bir yapı değil. Zaten böyle bir uzmanlık alanı da yok. Irkçılık, ayrımcılık, özellikle İslam karşıtlığı, İslamofobi gibi konularda uzmanlardan oluşan, kariyer sahibi insanlardan oluşan bir kuruluş. Ve mesela içinde Müslüman olmayan arkadaşlar da var. Yani böyle önemli olan uzman olmaları bu konularda.
Аз съм репортер на Съвета на Европа, същевременно и съм говорител на организацията EMISCO, като искам да подчертая, че тази организация е организация създадена от мюсюлмани, но не е някаква религиозна организация, в нея също има и немюсюлмани. Най-вече се занимаваме с случаите на фобии, дискриминации и държиме нашите хора или нашите членове повечето да са специалисти в тези области, в които работим.
Таби, bizim açımızdan Avrupa'nın bütün bölgelerindeki yaşayan Müslümanlar, bunların içinde de Türkler, özellikle dil yakınlığından dolayı ilgiyle takip ettiğimiz, ilgilendiğimiz ve biz aslında göçmenler olarak, Batı Avrupa'da yaşayan göçmenler olarak da yıllarca buralardan geçip kimseleri göremeden, kimselerle iletişim kuramadan, birbirimizden haberdar olmadan yaşayan insanlar olarak bugün hem Avrupa'daki gelişmeler hem Avrupa Birliği'nin sağladığı katkılarla artık birbirimizin yaşadıkları, özellikle de bizim alanımızdan baktığımız zaman temel haklar konusunda da yaşadıkları iyi şeyler ya da sıkıntılarda birbirimize destek olma imkanı buluyoruz.
Ние се интересуваме най-вече от положението на мюсюлманите в Европа. От години сме в Европа и най-вече се занимаваме с преселници от мюсюлмански страни в Европа. От много години минаваме през България без изобщо да имаме възможността да споделиме нашия опит с мюсюлманите тук и сега намерихме тази възможност.
Şimdi bugün isterseniz zamanımızı pratik kullanmak için şöyle bir şey yapalım. Doğrudan konulara girelim, hiç böyle fazla uzatmadan. Meseleler nedir? Ben niye buradayım? Ne anlatmaya çalışıyorum? Temelde hangi nedenler hep birbirimizle irtibat ya da iletişim kurmamız gerektirdiğini sağladı ya da zorladı? Onlardan bahsedeyim.
Сега моето предложение е да действаме по-практично, т.е. да се спреме върху тези въпроси, за които сме дошли, т.е. какво се очаква от мене, какво е това, което аз трябва да ви дам.
Bugün Avrupa'nın genelinde bir İslam meselesi var. Batı Avrupa'da özellikle ciddi şekilde İslam karşıtlığı, İslamofobi dediğimiz bir süreç yaşanıyor ve Müslümanların oradaki dindar olsun olmasın, Müslüman görünümünde olanların ya da o kültüre ait olan insanların hedef alındığı bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte özellikle bir taraftan kurumsallaştı, yani partileri var, dernekleri var, işte bir organizasyonları var. Diğer taraftan da normalleşti, bunu televizyonda savunanlar var, bunlardan rahatlıkla bunların doğru olduğunu ve Avrupa'nın bu meselede Müslümanlardan bir nevi kurtulması gerektiğini anlatan insanlar var. Hem kurumsallaşma var hem de normalleşme var.
Сега в Европа на дневен ред е ислям и, за съжаление, по-скоро исламофобията. До такава степен, че докато тече този процес, от една страна се появиха институции, свързани с този процес. Има партии, има сдружения. И още другия проблем е, че този процес се нормализира. Смисъл, че вече се приема като нещо нормално. Много лесно се правят изявления по телевизията, изобщо без да прави някакво впечатление на хората.
Ancak bu normalleşen ve kurumsallaşan fenomen aslında bir nefret suçu, bir yeni ırkçılık tipi. Dolayısıyla kendi gelişimini bir takım Avrupa değerleri üzerinden inşa eden Avrupa'da bir nevi ırkçılık, xenofobia, nefret normalleşiyor ve kurumsallaşıyor. Burada bir tezat var.
Сега, от една страна, това нещо се нормализира като възприятие сред хората, но от друга страна, ние сме изправени пред едно престъпление, което представлява дискриминация и всяване на фобия у хората.
Bunun en önemli batıdaki nedeni Müslüman ülkelerden daha önceki yıllarda, özellikle 60'larda, 70'lerde var olan işçi göçü, misafir işçi, Almanya'da Gastarbeiter dediğimiz o gruplar, bir gün tekrar geldikleri ülkelere dönecekleri düşünüldüğü dönemlerde aslında çok problem yoktu Avrupa'da. Yani onlara, o Müslüman gruplara, Türklere, Araplara, Pakistanlılara vesaire çok fazla işlerine karışılmadan normal yaşam hakkı tanılıyordu.
Най-важната причина за този проблем е, че преди години, през 60-те и 70-те години, когато така наречените гастарбайтери, курбечи, са пристигани на Запад, се е предполагало, че до 20-30 години тия хора ще се върнат по родните си места. Но в последствие всичките тези турци, араби и пакистанци, след като остават в тези страни, се появява този проблем.
Ancak bugün 50 sene, ortalama 50 sene sonra görüldü ki bu gruplar orada kalmışlar, yerleşmişler, ev satın almışlar, çocukları tamamen oralı olmuş, mezarlıklarda yer edinmişler ve birçoğu artık kesin dönüşü katiyen düşünmedikleri bir süreç içine girilmiş. Dolayısıyla Müslümanlar bugün 20 milyona yakın insan göçmenlikten yurttaşlığa geçmiş ve kalıcı olarak Avrupa'da 20 milyonluk bir Müslüman kitle yerleşmiş oldu.
Сега средно 50 години са изминали и в един момент се установява, че тези хора вече голяма част от тях са се засели в тези страни, в които са дошли като работници. Появило се едно ново поколение от млади хора, които вече се считат за местни и в един момент вече си имат отделни гробища, имат си отделни институции и се оказва, че тези хора изобщо не мислят да се връщат обратно.
Tabi bu gruplar kalınca normal şekilde yaşantılarını devam ettirmeleri için görünür ve yakışır şekilde camilere ihtiyaçları olmuş, giyim tarzları görünür olmuş, biraz önce bahsettiğim mezarlıkları ortalıkta artık işte bazı bölgelerde oluşturulmuş. Birçok iş yerleri var, ciddi istihdam sağlıyorlar. Helal yiyeceklerle ilgili bir takım ihtiyaçları normal pazara dahil olmuş. Dolayısıyla görünür bir kalıcı Müslüman kitle temelini Hristiyan Yahudi kültüründen alan bir Avrupa'nın içinde birdenbire o bölgeyi belki de kalıcı şekilde değiştirecek bir dinamik sağlayarak orada ortaya birden çıkmış oldu.
Сега, след като вече остават за постоянно тези хора в Европа, в един момент започват да проявяват своите характеристики, появяват се джамии, появяват се мюсюлмански гробища, започват да се предлагат храни хенал, които съвсем естествено се разпространяват вече из пазара. След това започват да осигуряват работни места, изобщо възможности за работа и се превръщат в част от тази страна до такава степен, че това застрашава да промени динамиката на тези територии, които са били по принцип с преобладаващо християнско и на места юдейско население.
Bu süreçte bir 11 Eylül olayı yaşanmış. Müslümanlar üzerinden bir terminoloji, ideolojik bir terminoloji oluşturulmuş. İşte İslamist, İslamofaşist, ondan sonra işte bir sürü böyle cihadist gibi mesela İslamist ya da İslamizm kelimesinin Hristiyanlıkta bir karşılığı yok. Yani yalnızca ya da İslam'da da olmayan bir takım kelimeler üzerinden korku üretilmiş. Ve bu üretilirken aslında Müslümanların bu kalıcılığını Avrupa'da istemeyen bir grup, işte ilk başta Jörg Haider'le Avusturya'da, daha sonra Gert Wilders'le Hollanda'da, birçok ülkede de devam ederek bir grup açık şekilde Müslümanlar buranın medeniyetine ayak uyduramazlar ve geldikleri bölgelere geri dönmeliler şeklinde bir ideoloji oluşturarak medeniyetler çatışmasının bir parçası olan bu ideolojiyi yaygınlaştırmaya başladılar.
Сега през това време, в този период, се появи 11 септември. Въз основа на това започнаха да се в медийното пространство да се използват, да се използва една специална терминология, която включва думи като ислямист, ислямофашист, джихадист и така нататък, които по принцип изобщо нямат еквиваленти в християнската литература, дори в самата ислямска терминология те нямат място. И такива хора като Хайдер Йорк в Австрия и други подобни започнаха постоянно да спекулират с тези термини и по този начин да насъскват хората.
Таби, айни süreç içinde homojen olmayan bir Müslüman topluluğu, yani farklı, dünyanın farklı bölgelerinden gelen, farklı şekilde inanan, farklı şekilde ibadet eden veya etmeyen, yani bir blok olmayan Müslüman topluluğu da aslında kurumsal olarak iyi organize olmayan, kendi içine kapanı yaşayan bir grup olduğu için de buna karşı dinamikleri üretememiş. Bununla beraber bu süreçte Avrupa Birliği'nin kurumlarını güçlendirdiği bir süreç içinde Müslümanlar bu sürece katkı sağlayamamış, dertlerini anlatamamış, takip edememiş ve böylece Avrupa Birliği sürecinden de faydalanamamış. Müslüman meselesi, toplulukların ihtiyaçları da AB sürecinin genelinde çok yer almamış.
Сега, за съжаление, тъй като мюсюлманите в Европа не са били и не са една хомогенна маса, те не са могли на време да изложат своите проблеми и да се използват и да се възползват от процеса, от процесите, които течат в Европейския съюз, и са, не са положили необходимите усилия за това.
Dolayısıyla nefret suçları, camilere saldırı, kişilere saldırı, kurumlara saldırı, mezarlıklara saldırı ciddi şekilde artış göstermiş ve her sene katlayarak raporlanmaya başlamış.
Тъй като мюсюлманите не са могли да се защитят, да защитят своята кауза, от година на година във времето, в последните години, са нараснали значително нападенията срещу джамии, срещу гробища и са се развили най-различни фобии.
Biraz önce bahsettiğimiz aşırı sağ partiler, bu ideolojiyi başlatan partiler yavaş yavaş merkezdeki partilerde de kendi seslerini duyurmaya başlamış ve bir takım Merkez Parti siyasetçileri de benzer fikirleri yaymaya başlamışlar. Buna da bir şekilde medyanın da desteği, bir Müslüman suç işlediği zaman onu tanımlarken Müslüman kimliği üzerinden tanımlayarak bu süreçte ötekileştirmenin bir şekilde belirginleşmesini medyanın ve siyasetçilerin de tavırlarıyla netleştirmiş.
Сега крайно десните партии в течение на времето са успяли да повлияят и на по-центристските партии до такава степен, че гласовете им са достигнали до медиите и всеки път, когато някой мюсюлманин извърши каквото и да било престъпление, това престъпление го лансира чрез неговата мюсюлманска идентичност и по този начин настройват хората срещу ислям.
Bununla beraber genel tabloya baktığımızda ciddi bir kriz, ekonomik kriz dönemi geçiriliyor. İşte Yunanistan'daki diğer bölgelerde, İspanya'da falan çok ciddi problemler var. Ve siyasetçilerin bir kısmı bu problemleri dikkati dağıtmak için özellikle Fransa gibi ülkelerde Müslümanlar üzerinden damgalanma, stigmatization dediğimiz bir takım politikalar yürütmeye başlamışlar ama bunu yaparken de eski siyasal ayrılım yani ayrım olan sosyalistler, sağcılar gibi bir ayrımı gözetmeden hem sağcılar hem solcular Müslüman karşıtlığı konusunda çok fikir ayrılığı yaşamadan bu süreçleri desteklediler.
Ако погледнем цялостната картина в Европа, ще забележим, че има една много сериозна икономическа криза. И затова повечето политици в Европа, без значение дали са от десницата или от левицата, специално по отношение на мюсюлманите, правят всичко възможно да отклонят вниманието на хората от политическите и икономическите проблеми и да го насочат към мюсюлманите.
Burada diğer bu genel tabloda tekrar bir batıda ciddi şekilde 20 milyona yakın Müslüman var. Göçmenlikten yurttaş olmuş kalıcı Müslüman. Diğer taraftan 90'lı yıllarda ciddi çatışmalar yaşamış, vahşetler görmüş Balkanlarda Müslümanlar var. Ve buranın yerli halkı olan Bulgaristan'da dahil yaşayan Müslümanlar var. Avrupa'nın parçası. Diğer taraftan da bir de Türkiye'nin AB süreci ekseninde 2004'ten ama çok eskilerden, 60'lı yıllardan beri devam eden bir üyelik süreci var. Yani bu konjonktürün geneli aslında bir ortak meselenin birleştiği, bugün asıl meselemiz burada bulunmamızın sebebi bir dinamikten, ondan bahsedeceğim, bir mütasyonel dinamikten bahsetmek isteyeceğim. Bu üç olgu birbiriyle çakıştığı bir noktada bugün bize düşen de bir takım görevler var. Ben aslında onun için buradayım özellikle.
Сега от една страна в Европа имаме 20 милиона мюсюлмани, които в началото са били изселници от някъде си и в един момент вече са станали граждани на страните на европейските страни, в които се намират. От друга страна имаме местно мюсюлманско население, върху което са правени през миналия век големи издевателства, но те продължават да съществуват най-вече на Балканите. И от трета страна в момента имаме една кандидатура на Турция за членство в Европейския съюз, която е започнала още от 60-те години, но се активизира изключително от 2004 година насам. Така че това, което ще обсъдим в момента тук, е точно тази динамика, която е на лице от събирането на тези три точки.
1945 vahşeti sonrasında Avrupa ilk önce bir ekonomik işbirliği üzerinden oluşturulurken, kendini oluştururken daha sonra bu oluşumu bir takım evrensel olan ancak kendi tanımlamasıyla Avrupa değerleri olarak tanımladığı bir sürece girmiş. Hepimiz de bunu zaten kendi yaşadığımız ülkelerde de ara ara yaşıyoruz. Bugün Bulgaristan'a dahi Avrupa'dan bazen Brüksel'den mesaj geldiği zaman genelde değerler üzerinden eleştiri gelir. Bütün bu değerler bakımından yıllardır dünyaya ders veren Avrupa aslında ciddi bir sınav geçiriyor ve bu sınavda Müslümanlar üzerinden yaşıyor. Bu sınavı atlatması için, başarılı şekilde geçirmesi için de bizlerin bir takım getirileri olması lazım.
Сега след зверствата на 1945 година, след формирането на комунистическия блок, в Европа започва едно икономическо сътрудничество, което в течение на времето се съсредоточава върху общочовешки ценности. И точно за тия ценности става въпрос в момента, когато да кажем, в повечето случаи се отправи някакво предупреждение към европейска страна. Сега, точно във връзка с това, Европа минава през един голям изпит с мюсюлманите. До каква степен ще опази тези ценности?
Şimdi bu kriz aslında bir mutasyona dönmesi lazım. Bu mutasyonda yeni bir Avrupa çıkarması lazım. Yeni bir Avrupa'da da Müslümanlar diğer topluluklar kadar eşit olmaları lazım. Bunun için de iki tane önemli koşul var.
Сега тази криза в отношението с мюсюлманите трябва да се превърне в една мутация, при което да се появи една нова Европа.
Birincisi çoğunluk toplumu, çünkü genelde çoğunluk iktidarı elinde tuttuğu için daha çok imkanlara sahip olduğu için daha çok da sorumluluk sahibi. Dolayısıyla azınlık ve çoğunluk bağlamında ilişkiler kurulduğu zaman her zaman çoğunluk daha fazla iş yapması lazım. Bazen azınlık tarafından hak talep edilmiyorsa dahi o çoğunluk toplumu o haklar, temel haklar bağlamındaysa o hakların verilmesini sağlaması gerekir.
Сега, за осъществи тази мутация, има нужда от две условия. Първото условие е това, че мнозинството трябва да осигури някои права на малцинството, дори без то да ги иска, тъй като мнозинството има тези възможности.
Şimdi bu çoğunluk toplumu, Müslümanın dahil, Müslüman grupların, toplulukların dahil edilmesi, yani inclusion, sağlanması için elinden gelen tüm imkanları vermesi lazım. Yani fırsat eşitliğini sağlaması lazım.
Сега това мнозинство от обществото трябва да даде възможност за включване на мюсюлманите в останалата част от обществото, т.е. да осигури равенство на възможностите.
Bizler de azınlık toplumu olarak, özellikle Batı Avrupa'daki Müslümanlar, yaşadığımız toplumu sahiplenmemiz lazım. Çünkü bugüne kadar aslında bizler orada yaşarken aklımızın bir tarafı hep Türkiye'de Türkler için, Türk televizyonlarında, Türkiye gündeminde, Türkiye siyasetinde. Ama aynı zamanda da her gün kendinizi ilgilendiren siyasal gelişimler, yarın bize doğrudan dokunacak girişimlerde de uzak kalarak kendimizi dışlamış olduk. Dolayısıyla bu süreçte de o ülkeyi, mesela biz çok örnek veriyoruz, Strasbourg'da Kayseri'li çok. Diyoruz ki Kayseri'yi sevdiğiniz kadar Strasbourg'u sevmezseniz bizim buradaki dahil edilme sürecini başaramayız. Dolayısıyla bizler de orada ülkeleri kendimizin olduğu, yani bizim diye sahiplenmemiz lazım oranın problemleriyle. Ama yalnızca oradaki Müslümanların ve Türklerin değil, genel toplumun problemleriyle hemhal olmamız lazım ve onlara aslında bir takım çareler de üretmemiz gerekiyor.
Сега, другото условие е нашето мюсюлманско малцинство, което е в Европа, да започне да приема страните, в които живее, като свои. Тоест, да приема проблемите на обществото като свои проблеми, а не от една страна постоянно да мисли, че един ден ще се върне в страната, от която е дошъл. Затова аз давам пример, тъй като в Страсбург има много хора, наши сънародници от Кайсери. Казвам, че докато не обикнете Страсбург, колкото обичате Кайсери, няма да направите необходимото, за да бъдем включени в това общество и да станем наистина част от него.
Ve bizler hayatın, yani genel toplumsal hayatın tüm alanlarında olmamız lazım. Bu var olan işte farklı kültürel, sportif derneklerin içinde de, mesela bugüne kadar hep kendi Türk folklor derneklerimizi, işte Türk spor derneklerimizi falan kurduk. Bundan sonra bunları kırıp olabildikçe karma çalışmaların içine girebilmemiz lazım. Siyasetin içinde olabilmemiz lazım. O ülkenin siyasetine katkı sağlamamız lazım. Bunu yaparken de bu İslamofobiya meselesini de ideoloji yerine etik alana çekmemiz gerekiyor. Ve de teoloji meselesi, din meselesi yerine de insan hakları bağlamında savunmamız gerekiyor. Çünkü bu o zaman bütün toplumun ilgisini uyandıracak ve paradigma değişimini sağlayacak bir durumu ortaya koyacak.
Сега, за да се справим с това положение, ние в момента трябва да вземем много активно участие в всички области на обществения живот. До сега постоянно сме основавани турски спортни клубове, турски културни сдружения и така нататък. От тук нататък трябва да формираме или да основаваме по-общи, да учредяваме по-общи институции, с които да включваме и другите. И на мястото на тази дискриминация, която я има в Европа, трябва да отправиме вниманието на хората към етичните стойности от една страна, а когато става въпрос за религиозни ценности, да говорим повече или да ги разглеждаме от гледна точка на човешките права, тъй като това е въпрос, който защитава абсолютно или който интересува всички членове на обществото и по този начин ще промениме парадигмата на отношенията.
Tabii bu süreçte de çok önemli olan kültürel ya da etnik azınlıklara olan ait olan toplulukların kendi dillerini, dinlerini, yaşam tarzlarıyla ilgili de bir takım güvencelere sahip olmaları gerekir. Çünkü kültürel, mesela son dönemde dinlediniz işte bu koruyucu aile meseleleri yaşandı Hollanda'da falan. Duyarlılık söz konusu. Bir asimilasyon politikasına gitmeden o insanların hem dini gerekliliklerini hem dil anlamında hem kültürel kültür anlamında kendi özel yaşantılarıyla ilgili de bir takım güvencelerin verilmesi lazım. Burada da en önemli değer insan onurunun, diniti onurunun korunmasıyla ilgili çoğunluk toplumunun duyarlı olması lazım.
Много е важно в този процес да се дадат някои гаранции на малцинствата по отношение на езика и на религията и да не се провеждат политики на асимилация. Много е важно да се запази достоинството на хората.
Бен, чок фазла... Uzatmak istemiyorum. Belki soru cevapla daha kolay bir etkileşim, iletişim kurabiliriz ama bitirirken yeniden dünyaya ışık tutacak bir Avrupa istiyoruz. Bu Avrupa'nın içinde hiç kimse kenarda kalmasını istemiyoruz, hiç kimsenin. Yani bizlerin, EMISKO'daki arkadaşlarımın, kış mevsimi geldiği zaman sokaklarda soğuktan ölen insanlarla birlikte yaşadığımız bir Avrupa'yı, ya böyle bir Avrupa'ya bizim tahammülümüz yok. Dolayısıyla yanı başımızdaki insanların, bunların inançları, aidiyetleri ne olursa olsun, onların yaşamları, yaşam standartları, gelecekleri, korkuları konusunda Artık bizler kalıcı bir takım reçeteler sunmamız lazım. Bu reçeteleri de sizlerle, Balkanlardaki gruplarımızla, topluluklarımızla, Batı Avrupa'daki topluluklarımızla birliktelik içinde daha iyi bir Avrupa, daha yaşanılabilir, halen değerleriyle övünen bir Avrupa. Ama bu Avrupa sürecinde de Türkiye'nin oraya getireceği dinamiklerden faydalanarak yeni bir döneme katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz.
Сега искам да кажа, че нашето желание е да се появи една нова Европа, която да дава посока на света, да няма Европа, в която хората умират от студ през зимата по улиците, без значение или без осмотрение на техните верски убеждения и на тяхната етническа принадлежност. Ние искаме да се работи за всички хора и в момента искаме да има една Европа, която да може да се гордее със своите ценности и същевременно да се възползва и от динамиките, които ще донесе и турското присъствие в Европа.
Yani daha açıkçası tekrar Türkiye üzerinden bir örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği üyeliği özellikle bugünkü Türkiye'nin ekonomik gelişmesini göz önünde bulundurursak Avrupa değerleri standartlarına kıymet verdiği anlamda önemliydi. Ama bugün Avrupa değerleri Avrupa ülkelerinin kendileri tarafından bir kenara konulursa o zaman bu üyelik de çok anlamlı olmayacak.
Сега по принцип членството на Турция в Европейския съюз беше много важно по отношение на ценностите, които имаше Европа. Но в момента, ако тези ценности бъдат оставени на една страна в Европа, то вече и турското членство в Европейския съюз ще загуби смисъл.
Yani bizler tüm farklılıklarımızla birlikte, sonuç olarak da bunu söylemek istiyorum, birlikte yaşamak istiyorsak, her birimizin özel hakları konusunda duyarlılık sağlanarak korunma sağlanması gerekir. Ama kendi insan hakları ve demokrasi değerleri konusunda gerileyen bir Avrupa'ya en azından bizler göz yummamalıyız. Bunu aslında yalnızca bugünden yola çıkarak değil, kendi tarihi geçmişimiz, Osmanlı'dan gelen bir takım medeniyet anlayışımız, birlikte yaşama konularındaki anlayışımızdan da yola çıkarak aslında bizler bir geçmişin, bir modelin de temsilcileri olarak Avrupa'nın bugün tıkandığı noktada o çare sunacak mekanizmaları tekrar devreye koyabileceğimizi düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Ve bu bağlamda en önemlisi hiçbirimizin bu konuda geride kalmadan aynı şekilde sizlerin Bulgaristan'a, Batı Trakya'dakilerin Yunanistan'a ve diğer ülkelerdeki insanların o ülkelerde bu tür sıkıntılar varsa belki de bunların çözüm noktasındaki insanlar belki de bizleriz. Dolayısıyla bu bağlamdaki hani mağduriyet psikolojisinden ziyade artık aktör olma psikolojisinde biraz daha güçlü olarak, birbirimize dokunarak, destekleyerek bir dinamik oluşturalım diye bugün buraya geldik. Ve MİSKO'nun önümüzdeki dönemdeki buradaki sıkıntılarla ilgili de katkı sağlaması konusunda da var olduğumuzu, dün de bahsettim, nerede bir soydaş ya da bir dindaş topluluk var ya da mağdurlar var, biz orada olmayı kendimize görev bildik.
Сега, разбира се, ние искаме една Европа, в която всички хора ще живеят заедно с различията си, без да се оставят или да се поставят на рафта каквито и да било човешки права. Но трябва да знаем, че ние като носители на османската цивилизация също имаме задължение към хората и в случая това е да задействаме механизмите на съвместното съжителство, тъй като наистина в тази география векове наред в рамките на османската цивилизация хората са могли да живеят заедно. Така че ние от тук нататък трябва да дадем своя принос за създаването на тези механизми и вече да се отървем от комплексите си и да станем една по-активна страна. Затова ние специално като ЕМИСКО, като неправителствена организация, искаме да сме насякъде с нашите единоверци в Европа и да съдействаме за този процес.
Yani yarım saati biraz geçtik. Bu kadar genel bir çerçeve yeter herhalde. Aslında ben bir o kadar da sizleri merak ediyorum. Sizleri dinlemek istiyorum. Yani daha ziyade interaktif bir bölüm olursa belki hayrı yönetirse.
Сега говорих около половин час. Смятам, че това беше достатъчно за поставяне на една обща рамка. Така както и вие се интересувахте, може би, от мен, сега аз се интересувам от вас. Така че затова нека имаме една по-интерактивна среда и се надявам да дойдат от вас въпроси. И нека господин Хайри ръководи това.
Проси. Sefer Hoca teşekkür ederim. Aslında yani benim yerime söyledi de. Искам да благодаря на нашия гост за краткото изложение и за това, че ни запозна с поставя една рамка на проблемите в другите европейски страни, специално Западна Европа, на мюсюлманите и турците. Сега, ако вие имате някакви въпроси към нашия гост, добре дошли.
Аз имам един въпрос, да.
İsmail Kösemer, dernek başkanıyım. Şimdi biz Avrupa sürecinde Türklerin ve Müslümanların doğrudan insani ve dini hakları ilgilendiren konularında bir arpa boyu maalesef güvence ve adım atamadık. Artık 6 yıldır da Avrupa Birliği üyesiyiz. Bu kaybeden zamanı Avrupa'daki derneklerin de tecrübesinden yararlanarak geleceğe yönelik ne tür çalışmalar yapabiliriz, ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz ve bizden ne tür beklentileriniz olabilir? Teşekkür ederim.
Сега, аз съм председател на това сдружение. Ние за един период от 6 години, откакто сме в Европейския съюз, не сме успяли да изминеме каквото и да било сериозно разстояние. Така че по отношение специално на човешките права, що се отнася до малцинствата, така че имайки в предвид вашия опит в Европа, какво бихте ни посъветвали?
Aslında topluluk olarak sizler siyasette etkin olarak varsınız. Temsilcileriniz Avrupa Parlamentosu'nda. AKP'de aynı zamanda Avrupa Konseyi'ne de geliyorlar. Onlarla da sık sık görüşüyoruz orada. Dolayısıyla siyasi kanaldan hem ülke siyasetinde hem de Avrupa siyasetinde bu haklarınız bir şekilde savunulduğunu düşünüyorum. Savunulmuyorsa zaten seçimler var.
Сега вашата общност има политическо присъствие както в самата страна, така и в Европа. И в този смисъл смятам, че вашите политически права са защитени и вие сте представени. Ако не е така, то идват избори.
Ancak ben tabii konumum nedeniyle de sivil toplumun da gücüne çok inanan birisiyim. Hayriler son dönemde aslında çok etkin olmaya başladılar. Ama benzer topluluk yapısı olarak da mesela Batı Trakya Türkleri de yıllardır ciddi çalışmalar yapıyor. Mesela ben oradan baktığım zaman daha çok etkileşim olsa hep söylemişimdir birbirinizin tecrübelerinden yola çıkarken. Özellikle hükümetler arası kuruluşları yani Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Konseyi'nde, AGİT'te azınlık hakları ile ilgili bir takım güvenceler de var. Bunların bazı ülkeler tarafından uygulanmadığını biliyoruz ama İnsan Hakları Komiserliği, ırkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele kurumları bu organizasyonların bunlara sürekli bilgilendirme yapıp ara ara ziyaret yapıp sivil toplum olarak da bu meselelerin üzerinde durmanız gerekir. Bu da organize bir sivil toplum hareketi gerekliliği siyasetin dışında. Bence sizdeki genel eksiklik siyasi olarak varsınız. Zaten Bulgaristan'da bu imkan var. Ama sivil toplum alanında AGİT'teki nefret suçları kapsamı dışında ama defansif bir şey o. Proaktif bir çalışma olarak da bilgilendirme, iyileştirme konusunda daha çok aktif olan gruplarınıza ihtiyaç var orada.
Сега по отношение на вашето присъствие в политическия живот казах, че имате такова присъствие, но аз като имайки предвид длъжността, която изпълнявам, изключително вярвам в ефекта и силата на неправителствените организации, така че смятам, че вашия недостатък е именно в това поне, и трябва да сте по-активни, като се възползвате и от опита на ваши по-близки съседи, каквито са мюсюлманите в Гърция, и да правите всичко възможно постоянно да поставяте своите проблеми на дневен ред на съответните, на дневния ред на съответните институции в Европейския съюз, които се занимават с традицията и престъпленията, с дискриминацията и престъпленията от подобен характер.
Ancak hani bir şey daha ekleyeyim. Biz buna aracı olabiliriz. Hani destek anlamında Strasbourg'dan, Brüksel'den yardımcı olabiliriz. Ancak artık belki yaklaşımda da bir şey değiştirmenin zamanı. Biz aslında kendi haklarımızı isterken yalnızca kendimizi de düşünmeden genel toplumdaki sorunları da dikkate alarak daha kapsayıcı yaklaşımlarda geliştirelim. Çünkü şunu iyi anlatmamız lazım. Diyelim Bulgaristan'daki Müslüman topluluğu ya da Türk topluluğunun haklarının geliştirilmesi aslında Bulgaristan'ın hakları, Bulgaristan'da temel hakların geliştirilmesidir. Biz kendi toplumumuz için bir şey istemiyoruz. Bulgaristan'ın ya da Yunanistan'ın daha iyi olması konusunda adım atmamız lazım ki ülkemiz aslında referans olsun kendi azınlıklarıyla. Tarihi azınlıklarıyla da barışık halde bütünlük içinde yaşayabiliriz. Bu önemli bir paradigma. Yani bizim hak isteyişimiz yaşadığımız ülkeye karşı değil, o yaşadığımız ülkenin daha performansının yüksek olduğu, hatta örnek olabileceği iyi pratikler ortaya koyduğu bir süreç içinde olması lazım.
Сега, разбира се, ние може да посредничиме, може да ви помагаме да защитавате правата си в Страсбург и Брюксел, но смятам, че тук трябва да се промени подхода. Когато си търсиме правата, да не ги търсиме само за себе си, а да търсиме правата на всички, които са засегнати и угнетени в тая страна. Така че да не се окажем в един момент, че търсиме своите права срещу страната, в която живееме, а точно обратното, че ние търсейки си правата, нашите и на всички, които са в подобно положение, работиме за издигането на тази страна и за достигането на едно по-добро равнище.
Yalnız biliyor musunuz siz bizi belirli ölçüde bir zor duruma soktunuz. Ben ne konuşacağımı pek kestiremiyorum. Çünkü şimdiye kadar bizim burada konuştuğumuz özellikle Avrupa'da yapılanları burada da yapın diyoruz. Halbuki şimdi tabii ben takdim ediyordum. Bu konularda çalışıyorum. Avrupa'da da durum bizden pek farklı değil. Söyledikleriniz doğru. Doğru bir yere kadar. Mesela sonundan başlayayım. Siz bizim dostlarla Avrupa'da görüşüyormuşsunuz. Acaba bizim Avrupa Meclisi'ndeki dostlarımız azınlık sorunlarını gündeme getiriyorlar mı Avrupa Parlamentosu'nda?
Сега благодаря за вашето изказване. От една страна ме поставихте в трудно положение, тъй като аз до сега винаги давах за пример Европа. Тоест, че това, което се прави в Европа, ако се направи за малцинствата, тук ние се оправим, обаче в един момент се оказва, че тия проблеми, които ние имаме тук в момента, ги имат и в Европа. Сега засегнахте проблема за това, че се защитават по някакъв начин тези права. Бихте ли ми казали нашите приятели в Европейския парламент, става въпрос за ДПС, нашите представители какво поставят ли на дневен ред правата на малцинствата?
Şimdi evet. Burada tabii siyaset yapmayacağım ben. Hani aday da değilim, olsam yaparım.
Benim felsefe bu sorunları çözebilmek için gerçekleri olduğu gibi ortaya koymamız lazım.
Doğru, o yaklaşım doğru. Ancak hani benim ne görevim ne de konumum oradaki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendirme konusunda doğru olmaz. Ancak yine onları yani siyaset, bu çok genel bir şey, denetleme size düşüyor. O insanlar seçiliyorsa demek ki memnun. Demokrasinin kuralı bu. Bazıları memnundur. Ya da bilgi eksikliği var. Ya da işte sizlerle iletişim konusunda sıkıntılar var. Bunları sizden başkası çözemez. Çünkü yani siz onlara yetki veriyorsunuz. Onlar geliyorlar, orada temsil ediyorlar. Benim düşüncem bu arkadaşlarımız gördüğüm kadarıyla aslında olabildikçe de ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Belki daha çok sivil toplumun arkalarında olsa, sizler gelseniz, onlar toplantı yaparken çıktığında bizim hakları ne yaptınız deseniz, onların da elleri güçlenebilir.
Сега един момент да преведа на български. Разбира се, аз не искам се занимавам с политика, не съм кандидат народен представител, ако бях, може би щях да се занимавам. Сега не смятам, че имам някакво право да оценявам нашите приятели, които са в Европейския парламент. Мисля, че те правят каквото могат. И същевременно тук вие също имате роля и имате задължение да ги контролирате и да стоите за тях. Ако след техните събрани и срещи ги изчакате и ги питате какво направихте за нашите права, смятам, че те от тук могат да черпят сила и подкрепа.
Müsaade ederseniz bir şey daha ekleyeyim. Bu çünkü daha, bunlardan daha da önemli. Sizin oradaki temsilcilerinizin oradaki yani mesela diyelim AKP mi ya da AB'yi alalım. Yalnızca Türk kökenli siyasetçiler değil. Bulgaristan'dan giden tamamen bütün siyasetçiler sizin orada temsilcileriniz. Dolayısıyla bu baskılar yapılacaksa yalnızca gidip Türk ya da Türk kökenler üzerinden değil. Bütün Bulgaristan için siyaset yapan, belki ırkçılar dışındakilere baskı yapılması lazım. Çünkü insan hakları konusunda çalışıyoruz. Daha kapsayıcı, yalnızca bizim insanlarımız diye düşündüğümüz değil, genelini belki kapsayan bir politika yürütülmesi gerekir.
İskim da dopolnya nešto, če kogato pravime natis, ne treba pravime natis samo vrhu našite predstaviteli, a sešto vrhu sički predstaviteli, koji su od Bulgarije, zvira se, kato se isključat nacionalistite. Tej kato stava vopros i se nabljaga na čoveškite prava.
No konuja girmeyecem, ama son sözünüzle ilgili o faşizan teşkilatlar maalesef öteki bu orta, ortanın solunda, sağındaki fakat ben, siz Bulgaristan'a gelmişsiniz, Bulgaristan'la ilgili bazı konularda fikir oluşturmaya çalışacaksınız. Bir iki şey söyleyeceğim, öte doğruya. Birincisi, her şeyden önce eğer insan hakları, azınlık haklarını sınıflandıracak olursak, ben onları dört grupta ele alıyorum. Siyasi ve dini alanda, dinsel alanda biz belirli haklar elde ettik. Fakat kültürel ve sosyal alanlarda fazla bir şeyler elde edemedik. bu bilimlere düşen. İkincisi, eğer Bulgaristan'da yasaları tarayacak olursanız bir sürü yasa kabulden baştan anayasa. Anayasadan başlayıp öte doğru. Ve hemen hemen tüm haklarımız o yasalarda var. Fakat pratikte bunlar uygulanmıyor. Pratikte bunların uygulanmaması için gereken yapılıyor. Evden yemek yapılıyor. Ve bütün böyle bir net değerlendirme yapacak olursak eninde sonunda şu sonuç ortaya çıkıyor. Bulgaristan'da Müslümanların ve Türklerin kimlikleri güvence altına alınmamıştır. Kimlik açısından bizim geleceğimiz oldukça karanlık. Bulgaristan'da bugün Türkiye'de yaşayan, burada ölüme mahkum eden Erilmiş Koca bir yerde demiş ki, yerlerde gördüm, 30 sene sonra Bulgaristan'da Türk Müslümanlar söz edilmeyecek. Ben dedim, hocamız hata etmiş, 30 seneden tanrım olmayacak ama 50 sene sonra belki de bir sorun ortaya çıkar. Şimdi bundan ötesi siz çok önemli bir konuydu. Önemli bir amaçla buraya gelmişsiniz. Biz bu doğrultuda düşünmemiz lazım her şeyden önce. Biz bundan sonra neler yapabiliriz beraber?
Ben fazla uzattınız da tamam. Не, не, тамам бенто тумам. Сега, тъй като със сигурност вие се опитате да си формирате някаква представа за нашето положение в България, искам да ви кажа, че тук правата на малцинствата, аз ги ограничавам в четири категории. Кога става въпрос за права на малцинствата, политически права, религиозни права, културни права и социални права. До известна степен имаме придобивки в сферата на религиозните и политическите права като малцинство. Но за съжаление, по отношение на културните и на социалните права, нямаме почти никакви придобивки. Сега друг е въпросът, че в законите и в Конституцията нашите права са застъпени и са защитени. Но на практика те не се прилагат и се прави всичко възможно, за да не ни се дават тези права. И също трябва да се знае, че нашата идентичност е застрашена и не е под гаранция. Един учител и селник от България преди време е казал, че до 30 години, ако върви така, в България няма да останат турци мюсюлмани. Аз мога да кажа, че не е точно така, може би ще минат 50 години, но пак нещата върват натам.
Шимли, хърша и денунче, бенче, вече му се закуса, еврансе, пункта, Аврова, пратинде, çözümlenmesi gereken bir takım sorunlar var. Biz onların üzerine gitmemiz lazım.
Сега аз смятам, че ако ще работиме заедно, трябва да вземем в предвид, че в световното право има проблеми, които не са разрешени.
Birinci, ona değinmek istemiyorum ama tercüme ederken aklıma geldi. Sizin sorununuz var. Bizi ilgilendirmiyor. Avrupa devletlerin tek bir tanesi sizleri azınlık olarak kabul etmiyor. Size azınlık statüsü vermiyor. Zannederim ki sorunların çözümlenmesinde bunun büyük önemi var.
Сега един проблем, който не е наш проблем, той си е ваш проблем, но Европа не ви признава за малцинство и не ви дава правата на малцинство.
Beni ilgilendiren önemli konulardan birisi kolektif haklar. Bireysel değil. Avrupa ve dolayısıyla Bulgaristan'da da kişisel haklar tanınıyor. Ama kolektif haklar tanınmıyor. Bence bunu Avrupa kurumlarına götürmemiz lazım. Bu konu üzerinde düşünmek lazım. Uzatmayacağım. Bir örnek mesela Türkçe. Bana Türkçe konuşma hakkını veriyor anayasa. Peki ama ben Türkçe kendi başıma konuşamam. Arkadaşlarla konuşmam lazım. Sefer Hoca ibadetlerini yapma hakkına sahip ama Sefer Hoca cuma namazını yalnız başına kılamaz. Yani bu kolektif hakları gündeme getirmek lazım benim kanaatime göre.
Сега искам да кажа, че един от проблемите, които трябва да се решат, е проблема за колективните и индивидуалните права. Ние наистина имаме индивидуални права, но имаме проблем с колективните права. Например, аз къщи сам мога да говоря турски, но с кого ще говоря турски? Тоест това индивидуално право не е достатъчно или някой може да отслужва петъчния намаз, обаче това сам не може да го прави. Има го индивидуалното право, няма го колективното. Така че смятам, че в Европа ние трябва да се борим да извоюваме тези права.
Bulgaristan'da ilgili bilginiz olması için Bulgaristan'da genel insan hakları tanınıyor. En büyük sorun bizde özel azınlık haklarını tanımamak. Özel azınlık hakları bizde imtiyaz olarak kabul ediliyor. Ve onun için bu haklar verilmesin deniyor. Şimdi ikinci bence az önce siz konuşurken demiştiniz ki hep beraber bizim sorunlarımızı Avrupa kurumlarına aktaralım. Hem Strasbourg'da mahkeme, uluslararası mahkeme, fakat uluslararası ceza mahkemesi dışında öteki kurumların yaptırım hakları yok. Tavsiye, öğüt vermek vesaire. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Bakanlar Komitesi vasıtasıyla uygulamaya, bu konuyu da gündeme getirmek lazım. Yani o kurumların kararları mecburi olması lazım.
Също така, когато става въпрос за тези колективни права, трябва да се има в предвид, че в Европейския съюз или Европейския съд за правата на човека няма право да задължава която и да било страна да изпълнява техните мерки, те могат да дават само препоръки, така че това също е проблем.
Şimdi tabii aslında biz karşılıklı oturup biraz sonra belki toplantıdan sonra daha çok istişare etmemiz lazım ama iki konuyu söylemek istiyorum anlattıklarınızla ilgili. Birincisi zaten sorunu koyuyorsunuz, çözümleri de söylüyorsunuz. Yani dolayısıyla çok pratik benim açımdan çünkü ne yapılması gerektiğini zaten biliyorsunuz. İkincisi de Avrupa Birliği'nin tabii kararları ulusal hukukun üstünde. Dolayısıyla onların yaptırım gücü var. Belki AB üzerinden bunları yapmak lazım. Açık konuşmak gerekirse de hani Avrupa Konseyi tavsiye kararı olarak kalıyor ama Avrupa dediğiniz aslında 27 ülke değil. Avrupa dediğiniz, Avrupa Birliği dediğiniz ya da Avrupa Konseyi dediğiniz hükümetler arası kurumlar ama özellikle AB'yi örnek vermek istiyorum. Fransa, İngiltere, Almanya. Dolayısıyla bunları uygularlarsa kendileri için sıkıntı. Bulgaristan için olsaydı zaten uygularlardı. Onlar da birçok kararı mesela en basiti. İstanbul Konvansiyonu diye kadına şiddet yönelik bir karar alındı geçen sene İstanbul'da, 2 sene önce. Kadın hakları Avrupa'da biliyorsunuz çok yaygın. Ama henüz Fransa imzalamış değil. Böyle onlarca Avrupa Konseyi kararı var. Yabancıların yerel seçimlerde seçme seçilme hakkını onaylamadı. 20 yıllık mesele bunlar. Dolayısıyla hani bu ülkeler de kendi şeylerini onaylamıyorlar ve egemen oldukları için onları bloke ediyorlar. Ama dediğim gibi bu sivil toplumla birlikte bir yapılacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Uzun soluklu bir mesele. Ama başka çıkar gruplarına baktığınız zaman bahsettiğiniz kültürel haklar, dini haklar konusunda duyarlı olan lobilere baktığınız zaman görüyorsunuz ki zaman içerisinde bir takım başarılar elde edilmiş. Biz diyoruz ki mesela biraz önceki bahsettiğim konuda biz Müslümanlar Müslüman topluluklar, çünkü çeşitlilik var. Yahudilerin antisemitizm konusunda korundukları kadar korunmak istiyoruz. Ya da eşcinsel haklarının ne şekilde korunuyorsa ya da uygulanıyorsa o şekilde korunmak. Fazla bir şey istemiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. Yalnızca grup olarak var olanla aynısını istiyoruz. Bu konuda da sıkıntı var. Ancak işte zaten bu istişareler, bu organizasyonların varlığı bunu sağlamak için oluştu. Belki bugün işte konjonktür buna imkan sağlayacak.
Peki bu
bir saniye ben tercüme edeyim. Значи, вие до голяма степен зададохте въпроси и сам си отговорихте, така че това ме улесни. Някои неща може да ги обсъдиме и извън тази среща. Сега, що се отнася до това, до решенията на Европейския съд за правата на човека, те колкото и да имат препоръчителен характер, би трябвало да се изпълняват. Проблема е в самия Европейски съюз. Той не е, както вие си мислите, официално се състои наистина от 27 члена, но всъщност се състои от 3 страни – Англия, Франция и Германия. И големия проблем е, че когато те задължат някоя друга страна, нищо не им коства да задължат държава като България да изпълни техните директиви. Но после какво ще стане с тях? Проблема е, че те самите не са готови да наложат тези мерки върху себе си. Има един пример с една Истанбулска конвенция за насилието срещу жените, на която, например, Франция не се подписа. Сега аз смятам, че тук най-голяма роля имат неправителствените организации. И ние виждаме, че има други общности извън мюсюлманската, които лобират и постигат някакви резултати. Така че ние в момента сме на мнение, че е достатъчно да спечелиме правата, които, например, са спечелили евреите по отношение на антисемитизма или хомосексуалистите по отношение на собствените си права. Не искаме нещо повече.
Bence aslında sorunun en önemli ve en zor nedeni azınlık konusuna tüm devletlerin yaklaşımı iki. Kendi azınlıklarının, devlet dışındaki azınlıkların haklarını savunma konusunda ondan çok ısrarlı. Fakat devletin içinde, yani Türk asıllı, bilmem ne asıllı azınlıkların konusuna geldikten sonra tereddüt ediyorlar. Şimdi siz çok önemli birkaç tane sorun. Bunlardan bir tanesi beraber çalışmak. Komşu ülkelerdeki örgütlerle beraber. Bu çok önemli. Fakat hesap ediyorum aynı zamanda bize bir takım sorunlar yaratacak. Gerici faşizan, ben oradan söylüyorum isimleri, faşizan siyasi partiler Balkanlarda, Müslümanlar Balkanlarda, Türkler birleşiyor. Bunların önünü alınmalı diye ortaya çıkacaklar ve bize bir takım sorunlar. Bunun için bu konu üzerinde çok ciddi düşünmemiz lazım ama yardımlaşmadan vazgeçmemiz lazım. Teşekkür ederim. Affedeceksiniz.
Сега, в заключение искам да кажа, че основният проблем по отношение на правата на малцинствата е, че всяка държава се бори за правата на своите малцинства извън държавата, но същевременно не дава правата на малцинствата, които са вътре в държавата. Това е единия проблем. Другият проблем е свързан с това какво би станало, ако мюсюлманите в Европа на ниво неправителствени организации започнат да сътрудничат и да работят заедно. Има опасност профашистските организации във всички тези страни да започнат да тръбят, че има мюсюлманска опасност, че мюсюлманите се обединяват и да тръгнат да взимат мерки срещу това.
Други въпроси?
Ти ги оплашихай. Колкото ми дете.
Няма други въпроси. Аз предлагам да закрием. Момент. Има още един въпрос.
Аз съм много доволен от тази държава, както за правда в тази среда. От тази наша среща имам вероятността, която получавам информацията, която получавам за тези процеси на подготовка, фактически на Истински Европейски съюз и за приобщаване на Турция, турското общество към Европейския съюз. Надявам се, че тези идеи, които ви имате в тази неправителствена организация, те първа могат да се разширят, да се обсъждат тук. И се надявам, че при следващите минавания през пътуване през България, нашето сдружение би направило, би организирало тази среща.
Бихте ли се представите?
Но ми интересува нещо допълнително към това. Един такъв въпрос. Аз съм убеден, че вие работите много усилено за приобщаването на самия турски народ, на Турция, към европейската общност. Поне на мен не ми са достатъчни сведенията, данните за дейността, която се извършва в Турция сред турски народ, за по-бързото приобщаване и преодоляване на някои исторически и други предразсъдъци по европейската християнска част. Бих препоръчал евентуално в бъдещи срещи, ако можете да се даде повече информация за това, което вие и въобще това, което се прави в сред турския народ. За това, защото, наверно, както каза и нашия гост, нещата са по-странни. От една страна Европа, как приемат турците и мюсюлманите, но и от друга страна, как мюсюлманите, поне в Турция, се готвят за приобщаване към Европейския съюз и за преодоляване на редица стари предразсъдъци, които има назад.
Ако обичате, нашия гост моли да се представите.
Камен Халилов, а преди се казва Пахредин Халилов.
Teşekkür ederim.
Благодаря.
Şimdi iki son bir soru vardı. Sizinkiyle de birleştirmek belki mantıklı. Hani Balkanlarda Türkler, Müslümanlar birleşiyor. Bu mesele aslında kolektif bir mesele. Balkanların haklarının tamamının meselesi. Dolayısıyla yalnız biz kendi haklarımız için mücadele ettikçe başarılı olamayız. Biz tüm toplumun katmanlarıyla birlikte hem çoğunluğun hem azınlığın hakları için mücadele edebilmemiz lazım. Bu çok kolay değil tarihi süreçlerden dolayı. Ben bunu kolay anlatıyorum ama sizin bu ülkelerde yaşadıklarınızı bilerek de bunlar kolay sözler. Bu geçiş kolay değil ama bu geçişi sağlamak zorundayız çünkü iyiye gitmeyeceğiz yoksa.
Сега първо ще отговоря на първия въпрос. Кога става въпрос за това мюсюлманите на Балканите да се обединят и да си търсят правата? Става въпрос да се търсят правата на всички, които са в балканските държави. Това е много важно, за да може да успеем в този процес. Ако тръгнем да си търсим само нашите права на отделна етническа и религиозна общност, ще се спречкаме с много големи трудности.
Türkiye AB süreciyle ilgili bir kere Türkiye bir Balkan ülkesi. Buradan baktığınız zaman ama aynı zamanda Kafkas ülkesi, aynı zamanda Orta Doğu ülkesi, İran'a dokunuyor, Avrupa'nın içinde vesaire. Dolayısıyla çok farklı bir ülke. Bugüne kadar tüm üyeliklerin dışında düşünülmesi gereken bir üyelik getirileriyle.
Сега колкото до Турция, Турция е една много различна страна. От една страна е балканска страна, от друга страна е близкоисточна, от трета е кавказска. Така че приобщаването на Турция и на Турция към Европейския съюз трябва да бъде много добре обмислено.
Ancak pratik anlamda, konkret anlamda baktığınız zaman Türkiye Kopenhag siyasi kriterleri doğrultusunda üyelik sürecine başlaması gerekirken Türkiye ile ilgili bir sürü farklı tartışmalar oldu. Yani Bulgaristan'ın, Romanya'nın, diğer ülkelerin üyelik sürecindeki kolaylıkla Türkiye'ye çıkarılan zorluklar arasında dağlar kadar fark var.
Сега, докато трябваше да започне Копенхагския процес вече с Турция, гледате, че пред Турция се поставят едни много големи практически пречки, които не се поставиха пред много страни, като България и Румъния, например.
Бунун тарихи неденлери вар, Түркияни бюйюклиюле илгили коркулар весайра вар, ама асыл доорудан sorun nedir derseniz bana göre Türkiye'nin Müslüman bir ülke olarak görülmesi.
Сега със сигурност има исторически причини, има страх от мащаба и големината на Турция, но ако ме питате лично мене каква е действителната причина, това е, че Турция е една мюсюлманска страна.
Yani Avrupa şu konuda cevap vermekte zorlanıyor. Kendi kimliğiyle, biraz önce kimlikten bahsettik, kendi kimliğiyle alakalı. Avrupa Birliği bir Hristiyan grup mudur, ülkeler grubu mudur ya da Müslüman bir ülkeyi kendi bünyesinde kabul edebilecek midir? Buradan yola çıkarak Balkanlardaki Müslümanları kabul edebilecek midir? Kabul ederse de Balkanlarda hiç oluşmamış stabiliteyi isteyecek midir? Aslında şöyle söyleyeyim bitirmek için. Diğer bir taraftan baktığınız zaman Türkiye'nin AB üyeliği Bulgaristan gibi ülkeleri güçlendirecek bir üyeliktir. Çünkü Bulgaristan'ın eli, Yunanistan'ın eli, Romanya'nın eli bu taraftaki tarihi ilişkilerden dolayı Türkiye'nin de gelmesiyle birlikte daha güçlü olur Avrupa'da. Bu konjonktürde biraz dürüst olmak lazım. Siyasi değişikliklere göre Fransa işte bir fasıl açılıyor, oynanıyor. Bu maalesef Türkiye açısından Avrupa Birliği üyeliği konusunda da gerekli midir? Bir sürü soru işareti doğuruyor. Yazık olacak.
Сега по принцип тук има проблем. На първо място по отношение на приобщаването на Турция към Европейския съюз има проблем с идентичността на самия Европейски съюз. Това е една християнска група от странини, така както се казва, един християнски клуб ли е, или може да се приеме страна като Турция. Сега много е важен тук въпроса от, също дали Европа желае стабилността на Балканите, стабилността на някои други страни, които са в периферията на Европа. Тъй като ако се в Турция влезе в Европейския съюз, специално страни като Румъния и като България, ще имат вече един по-голям стабилитет. Дали това го иска Европа също е въпрос. Сега, за съжаление, отношението на някои европейски страни към членството на Турция, специално има в предвид Франция, вече поставя въпросителни у самите турци, дали има смисъл членството в Европейския съюз.
Yani son olarak benim arzum Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği umarım hızlı bir şekilde gerçekleşir ve Avrupa gerçekten ortak değerler üzerinden var olduğunu yani kanıtlar ve bunu sürdürebilir. Çünkü Türkiye'nin AB sürecinde de Türkiye kendi demokratik gelişmesinde çok şeyler kazandı, kazanmaya devam ediyor. Özellikle azınlık hakları konusunda Türkiye'nin attığı adımlar Avrupa geriye giderken Türkiye'de bu konuda ileriye gitmesi, Avrupa'dan dolayı da bir şekilde bunları yakalaması tarihin bir cilvesi olarak görüyorum ben. Ama aslında bu bir tarihi anlamda da bir konjonktürel, biraz önce bahsettiğim enteresan bir döneme denk geldiğimizi de bir şekilde kanıtlıyor. Onun için baştan beri anlattıklarım belki bu bağlamda da bakılması gerekir.
В заключение аз искам открыто да изразя пожелание Турция да влезе в Европейския съюз и Европа наистина да стане една държава на общи човешки ценности, като трябва да се има в предвид, че в момента при положение, че Турция преди известен период от време беше изостанала по отношение на човешките права, само може да се каже, че вече изпревари Европа по отношение на човешките права и най-вече по отношение на правата на малцинствата. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. Evet. Ben aslında ilgili izlediniz ve umarım faydalı olmuştur. Bizler de ben bir şeyi çok seviyorum Balkanlarda. Balkan halkları enteresan. Aslında biraz böyle nasıl söylesem duygusal yaklaşan halklar. Aslında biraz Türkiye Türkleri diye ayırırım ben. Türkiye Türklerinde tabii olması lazım ama şimdi bir şey çok önemli. Biz Balkanlarda 2006'dan beri ben Balkanlarda birçok ülkeye gidip geliyorum. Bu sıcaklığı Avrupa'nın başka bölgesinde yaşamıyorum. Yani hem Müslümanlarla hem de yerli çoğunluk halkla alakalı. Sizlere misafir olduğumuz zaman o içinizdeki sevgiyi, sıcaklığı biz Avrupalı Türkler bazen Türkiye'de yaşayamıyoruz. Bir örnek vereyim ben. Yunanistan'dan geçerken Avrupalı Türklerden birisi arabası Türkiye'de su kaynatmış, işte su alamamış. Kimse evinden bir de arabaya koyacak, alamamış. Bu şeyle Yunanistan'a geçtiği zaman orada bir yaşlı kadın Türk olduğunu öğrenince, Yunanlı bir kadın koşarak evinden gidip motor sıcaktır diye özellikle de sıcak su getirerek arabasına yardımcı olmuş düzelmesi için. Hani birbirimizden korkmadan, birbirimize güvenerek yeniden bir takım şeyleri inşa etmek zorundayız. Çünkü küresel dünyada artık birbirimizi dayanışmanın olmadığı, ahlakın olmadığı bir dünyada yaşanmıyor. Birbirimize mutlaka hemhal olmalıyız ve özellikle Müslümanlar, ben çünkü bunu çok önemsiyorum, hocam da burada, bizler komşusu açken tok yatmayan bir milletin evlatlarıyız. Komşumuz Bulgarsa ve açsa tok yatmamalıyız. Bu çok önemli bir şey. Adımları biz biraz da böyle atarsak kimliğimize yakışır şekilde daha güzellik, daha çok güzellikler katacağız diye düşünüyorum Avrupa'ya.
Сега, благодаря ви, че ме изслушахте с интерес. Искам да кажа, че аз специално изпитвам симпатия към балканските народи. Сега има известна разлика между турците в Турция и турците извън Турция, специално народите на Балканите, най-вече за това, че те са по-топли и по-емоционални хора. Искам да дам един пример с един турчин, който пътувайки към Европа, минава през Гърция, прегрял му мотора, има нужда да се охлади с вода. И тогава се притекла на помощ една възрастна жена гъркиня, която не е била и мюсюлманка. А това показва, че тук тая традиция на съвместно съжителство я има. И затова искам да подчертая, че ние това нещо го имаме в нашата култура, което идва от религията, а именно, че този, който... Както казва пророкът Мохамед, този, който си ляга сит, съседът му е гладен, не от нас. И смятам, че с този менталитет ние трябва да живеем в Европа и на Балканите. Благодаря.
Благодаря още веднъж. И скоро, надявам се, скоро пак да организираме нещо подобно.
Иншаллах.
Thank you.
Bu arada çok önemli. Bu arada ben sadece bu olmasın.